أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bir önceki dersimizde kardeşler Yahya Aleyhisselam'ın doğumunun müjdelenmesini anlatan, onun doğum kıssasını bize anlatan ve Meryem Aleyhisselam'ın üstünlüğünden bahseden ayetleri okumuştuk. Ve Ali İmran suresinin 45. ayetinde kalmıştık. Biliyorsunuz Zekeriya, Meryem, Yahya ve İsa Aleyhisselam'ın kıssalarının anlatıldığı bir kısım, bölüm, ayetler var Ali İmran suresinde. O ayetleri okuyoruz. O dersimizde bunları anlatıp 45. ayette kalmıştı kardeşler. İnşallah bu ayette ve sonraki ayetlerde İsa Aleyhisselam'ın doğumu müjdeleniyor. Önceki derste Yahya Aleyhisselam'ın doğumundan bahsediyordu. Şimdi ise İsa Aleyhisselam'ın doğumu müjdelenecek kardeşler. İsa Aleyhisselam'ın doğum kıssası Yahya Aleyhisselam'ınkinden daha ilginç, daha garip kardeşler. Yani Allah çok enteresan, garip, hayret verici bir kıssa anlattı bize. Şimdi ondan daha enteresan, daha garip bir kıssa anlatıyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğması, var olması babasız bir şekilde oldu değil mi? Ama Yahya Aleyhisselam'ın doğumu ise hem anne hem de babadan oldu ama normalde doğuma hamile kalmaya mani olan durumlar vardı işte. Yaş büyüklüğü, kısırlık. O yüzden hangisi daha garip? Elbette ki İsa Aleyhisselam'ınki. Onda baba yok. Ama Yahya Aleyhisselam'da hem baba var hem de anne var. O yüzden şimdi anlatılacak olan kıssa bir öncekinden Yahya Aleyhisselam'ın doğumundan daha ilginç kardeşler. Şimdi inşallah ayetleri okumaya başlayalım. Buyuruyor ki Rabbimiz Estaizu Billah. İz qâletil melâiketu. Hani melekler demişti ki. Bu ifade önceki derste de gelmişti. Meleklerden kasıt neydi burada? Cibril Aleyhisselam ve beraberindeki melekler. Çünkü Cibril Aleyhisselam bir iş için indiği zaman mutlaka yanında bir grup melek de olur demiştik değil mi? Tek başına inmez demiştik. Aslında burada söyleyen Cibril, şimdiki ifadeleri söyleyecek olan Cibril Aleyhisselam. Ama beraberinde de melekler bulunduğu için ayet ne diyor? Hani melekler demişti ki. Melek demiş demiyordu. Melekler demişti ki bundan dolayı. Yoksa burada aslında söyleyen Cibril Aleyhisselam'dır. Ne demiş Cibril Aleyhisselam? Ya Meryem'u. Ey Meryem. İnnallâhe yubeşşiruki. Allah seni müjdeliyor. Neyle? Bir kelimetin minhu. Kendisinden olan bir kelimeyle, bir sözle müjdeliyor. Yani İsa Aleyhisselam. Bu ifade bir önceki derste geçmişti değil mi? Allah'tan bir kelime. İsa Aleyhisselam'ın bir vasfı da ne? Allah'ın kelimesi olması. Bir vasfı daha gelecek birazdan. Allah'ın kelimesi. Niye Allah Azze ve Celle ona böyle bir ifade verdi? Ondan bir kelime. Allah'ın kelimesi. Niçin? Önceki ders söylemiştik.
Nasıl?
Heh. Değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kun kelimesiyle, kun, ol sözüyle babasız bir şekilde olduğundan yaratıldığı için o yüzden Allah'ın kelimesi diye İsa Aleyhisselam isimlendirilmiştir, vasıflandırılmıştır. Tabii normalde her birimiz öyle olmuyor mu? Bütün insanlar Allah Azze ve Celle'nin kun emriyle normalde meydana gelmiyor mu? Ama baba vasıtasıyla biz meydana geldiğim için yani özel olarak bize de Allah'ın kelimesi denmiyor. Yoksa hepimiz aslında Allah'ın kun kelimesiyle olduk ama o babasız olarak dünyaya geldiği için o yüzden Allah Azze ve Celle ona özel olarak Allah'ın kelimesi vasfını veriyor. Evet, Allah seni kendisinden olan bir kelimeyle, bir sözle müjdeliyor. Ey Meryem! O ki ismuhu, onun ismi El-Mesihu İsa ibn-i Meryem. Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Meryem oğlu İsa, bir de Mesih dedi. En başta El-Mesih dedi. Mesih İsa Aleyhisselam'ın lakabıdır kardeşler. Nasıl ki işte Ömer radıyallahu anh'ın lakabı Faruk, değil mi? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın lakabı Sıddık, böyle onu övücü lakaplar kullanmış. Aynı şekilde bu Mesih de onu övücü bir lakap olarak ona verilmiş bir lakaptır kardeşler bak. Hem İsa kelimesi hem de Mesih kardeşler. Hem Hristiyanlıkta hem de İslam'da İsa Aleyhisselam'a kullanılan ifadelerdir. Müslümanlar olarak da biz İsa deriz hem de Mesih deriz. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştıran Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam için hem İsa ismini kullanırlarsa İsa olarak demezlerdi, birazdan söyleyeceğim. Hem de Mesih ismini de kullanırlar. Bu sadece Müslümanlara az değil kardeşler. Peki yeri gelmişken biraz Mesih ve İsa kelimelerinden bahsedeyim. Mesih kelimesi kardeşler, bu Mesih kelimesinin aslı nereden? Bu konuda ihtilaf edilmiş. Tamam, Arapça ifadesi Mesih, zaten Arapça okuyoruz da. İsa, Arapçalaşmış şekilde İsa. Ama bu kelimelerin aslı gerçekten Arapça mı? Mesih kelimesine ele olursa kardeşler, farklı görüşler var. İbranicedir de denmiş. Demek ki İbranice bugün kimlerin konuştuğu dil? Yahudilerin değil mi? Zaten İsrailoğullarının diline İbranice de. Arapçadır da denmiş. Yani Mesih kelimesi Arapça bir kökten gelmiştir de söylenmiş. Süryanice diyenler de var. Allah alem bir sevap. Peki niçin İsa Aleyhisselam'a bu lakap verilmiş kardeşler? Niçin? Ya bu ihtilaflardan da Arapça mı astı, işte Süryanice mi, İbranice mi, buradan da kaynaklı olarak farklı görüşler ileri sürülmüş. Yani niçin İsa Aleyhisselam'a bu lakap verilmiş? Hangi manadan dolayı? Mesela birkaç tane görüşü söyleyeyim. Seyh kökünden geldiğini düşünenler, Mesih, Seyh, yani bu Arapçadan geldiğini düşünenlerin görüşü. Seyh, seyahat deriz, yani seyahat edelim. Mesih, seyahat. Buradan geldiği düşünerek niçin Mesih denilmiş diye yorumlamışlar. Çünkü Mesih yeryüzünde çok seyahat ettiği için, yani insanları Allah'a davet etmek amacıyla yeryüzünde gezdiği için, dolaştığı için, ayak bastığı için, değil mi? O yüzden Mesih denmiş diye böyle bir yorum var mesela. Bir başka bakıyorum. Hastalık sahibi insanların hastalığının üzerine mesh ettiği için. Yani ayağı mesh ederiz ya biz. Ne yaparız? Dokunuruz. Yani eliyle o hasta olan yere dokunduğu, eliyle sıvazladığı, oraya elini sürdüğü için ve bu şekilde de hasta ne yapılıyordu? Allah'ın izniyle şifa buluyordu. İnşallah bir sonra giderse İsa Aleyhisselam'ın özelliklerinden bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle bize bunu anlatmış. İşte sürüp de o şifa bulduğu için, mesh ettiği için dolayısıyla ona da Mesih denmiş diye böyle bir görüş de var. Bir açıklamaya göre de kardeşler, Mesih mübarek faziletli insan anlamına geliyor. Mübarek faziletli insan. Çünkü diyorlar İsa Aleyhisselam doğduğunda, bakın çok ilginç bir bilgi, bunu inşallah öbür derste söyleyeceğim. Şimdiden kısaca söyleyeyim. İsa Aleyhisselam kardeşler doğduğunda şeytanın ilişmesinden korunmuştur. Bakın Buhari Müslim'de geçen bir rivayettir. Her doğan insan, bak hepimiz doğduğumuz zaman şeytan bizi parmağıyla dürtmüştür kardeşler. Bu Buhari Müslim hadisidir. O yüzden hatta bebekler ağlarlar. Bebeğin ağlamasının sebebini Resulullah Aleyhisselam buna bağlıyor. Şeytan mutlaka parmağıyla her bir Ademoğlu dürter diyor. Ama bundan kim hariç müstesna? Meryem Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Sadece onlar müstesna, bak. Yani böyle korunduğu için, ve şöyle de bir bilgi var. Doğarken de Cebrail, birazdan zaten Cebrail'le alakalı durumları göreceğiz. Kendisine kanadıyla dokunmuş. Meshetmiş yani. İsa Aleyhisselam'a doğarken kanadıyla dokunmuş. Meshetmiş yani. Yani bu şekilde bereketli doğduğundan dolayı o yüzden Mesih denmiş. Yani mübarek, faziletli manasında. Bir görüş daha söyleyeyim. Allah onu günahlarından temizlediği için, yani mesh ettiği için, sildiği için onu, yani günahlarından. Birazdan da o özelliğini ayette ifade edecek. O yüzden Mesih denmiş deniliyor. Allah alem bir sevap artık. Kardeşler tabii iki tür Mesih var değil mi? Onu da söyleyeyim. Bir hidayet Mesih var, hak Mesih var. Bir de sapıklık Mesih var değil mi? İnşallah hidayet Mesih olan İsa Aleyhisselam, sapıklık Mesih olan Deccal'i ne yapacaktır? Öldürecektir. Biz buna iman ediyoruz. Evet. Bir de İsa Aleyhisselam İsa kelimesiyle alakalı da bir şey söyleyeyim. İsa kelimesinin aslı kardeşler İbranicedir, bakın. Zaten yani İsrailoğullarından birisi olduğu için İsa Aleyhisselam, yani onların kullandığı isim zaten de Musa değil mi? Süleyman, Davut, bu isimler hep nece isimler? İbranice isimler yani. Tabii Süryanice olduğu da söylenmiş ama Arapça değil kardeşlerim. İsa kelimesi Arapça bir kelime değildir. Arapçaya ya İbranice'den büyük ihtimalle ya da Süryanice'den gelmiştir. İsa kelimesinin aslı Arapça değildir kardeşler. Bakın İbranice'de ne derler biliyor musunuz? Bak biz Arapça'da İsa diyoruz. İbranice'de ise bakın Yeşua denilir. Yeşua. Duydunuz mu bu ifadeyi? Yeşua. İbranice'de Yeşua deniliyor. Süryanice'de de Yeşu denilir. Yeşu. Bu yüzden bugün mesela Yahudiler İsa Aleyhisselam'dan bahsederlerken İbranice konuştukları için, bak biz İsa diyoruz Arapçalaşmış şekli. Onlar ne derler? Yeşua. Yeşua derler kardeşler. Ne demek peki İsa? Yani İbranice'de Yeşua, Sürenece'de de Yeşu. Ne anlama geliyor? Kurtarıcı. Kurtarıcı. Çünkü İsa Aleyhisselam gelişi bekleniyordu. O zaman Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinin altına girmişler demiştik, anlatmıştık. O zaman Zekeriya Aleyhisselam'ın haber vermesiyle bir kurtarıcının geleceği bildirilmişti İsrailoğullarına. Onu bekliyorlardı. Yani o gelecek, bizi bu zulümden kurtaracak, tekrardan eski izzetimize geri döneceğiz diye o bekleniyordu yani. İsa Aleyhisselam daha doğmadan bekleniyordu. O yüzden ona İsa ismi, yani kurtarıcı manasında İsa ismi verildi. Tabi bugün Hristiyan ülkelerde mi? Genelde hep nerede? Batı tarafında değil mi? Batı dillerinde peki İsa Aleyhisselam'a denilir biliyor musunuz? Biz İsa diyoruz. Peki Batı dillerinde... Heh, güzel. Jesus. Jesus derler. Yani bu ifadeleri duyursanız kardeşler anlayın. Yani onların da bizim gibi İsa demesini beklemeyin yani. Evet. Bakın ne dedim? Meryem oğlu İsa dedi değil mi? Meryem oğlu İsa. Annesine nispet ediyor. Normalde bir kimse kime nispet edilir? Sen mesela değil mi? Falanca oğlu filanca dersen, yani falanca ifade, o erkektir yani. Babasını, babayı zikredersin. Anneyi zikretmezsin. Kendini annene nispet etmezsin değil mi? Ama nedir? İşte burada babasız doğduğuna işaret edilmek adına Meryem oğlu İsa deniyor. Yoksa babası olsaydı İsa Aleyhisselam'ın tabii ki kime nispet edilirdi? Annesine değil de babasına nispet edilirdi. E bir de kardeşler bakın, özellikle Kur'an'da Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu İsa diye ifade edilmesinin bir sebebi daha var. O da ne? İsa Allah'ın oğludur diyenlere reddi olsun diye. Hayır, Allah'ın oğlu değil. O Meryem'in oğlu. Normal bir insan gibi doğdu yani. Tabii biraz farklı olarak bir insandan dünyaya geldi. Bunu ifade etmek için de hep böyle ne dediler? Meryem oğluysa, Meryem oğluysa diye Allah Kur'an'da birçok yerde bunu ifade eder. Evet. İsmi, şimdi ayete devam edelim. İsmi Mesih, Meryem oğlu İsa olan biriyle seni Allah müjdeliyor. O ki şöyle bir çocuk olacak. Bak nasıl çocuk olacağını da Allah belirtiyor. Vecihen olacak. Fid dünya vel ahire. Hem dünyada hem de ahirette büyük makam sahibi, şeref sahibi, yüce bir konumu, derecesi, kadri büyük bir insan olacak. Hem dünyada insanlar arasında. Böyle olmadı mı? Ullaz'ın peygamberlerinden birisi değil mi? Kaç tane Ullaz'ın peygamber? Nuh Aleyhisselam değil mi? İlk Resul'dür Nuh Aleyhisselam. Yani ilk yerde şirk oluyor ve Nuh Aleyhisselam gönderiliyor. Sonra değil mi? Bütün dinlerin atası. Hani İbrahimi dinler diyoruz ya, bak üç büyük din var. Hepsinin atası kim? Hepsi çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. İsa Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan, Nebi Aleyhisselam'dan, hepsi İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Yahudilik dininin işte kendisine nispet ettiği kimse, kimse yeni şeriat getirmiş ve ondan sonra ta Musa Aleyhisselam'dan sonra ilk yeni şeriat getiren kim? İsa Aleyhisselam'dı. Yani Musa Aleyhisselam'dan ta İsa Aleyhisselam'a kadar İsrailoğulları hep kim şeriatıyla amel ettiler? Musa Aleyhisselam şeriatıyla amel ettiler. Yeni bir şeriat getirdiği için o da ulazım peygamberidir ve bir de Resulullah Aleyhisselam. Yani tabileri böyle çok olan büyük şeriatların sahibi. Allah onu dünyada bak ne yapmış? Makam sahibi kılmış değil mi? Bak düşün yani, Hristiyanlarda mı ki, yani yeryüzünün en çok tabisi olan dini Hristiyanlıktır. Hep dillerinde ne var? İsa, İsa var değil mi? Yani Allah bak hem Müslümanların dili hem de diğer insanların dili hep İsa Aleyhisselam'ın ismini ta kıyamete kadar böyle baki kılacak. O zaman bak o ne oldu? Dünyada bir makam sahibi, vel ahire, ahirette de üstün bir makam sahibi olacak. Ve minel mukarrabin, ve bununla birlikte o Allah katında yakınlaştırılmış kullardan olacak. Allah'a en yakın kullardan olacak. Hatta Allah'a en yakın kulların da en üst kimselerinden olacak diye Allah böyle müjdeliyor. Devam ediyor. Ve o doğacak çocuk, ey Meryem, şöyle olacak. Ve yukellimun nase fil mehdi. İnsanlarla beşikteyken konuşacak. Daha senden emiyorken, daha süt bebesiyken o zaman insanlarla konuşacak. Bir de ne zaman konuşacak? Ve kehlen. Yetişkinlik çağında da konuşacak. Demek ki yani yetişkinlik çağına kadar da yaşayacak. Bunun müjdesini de veriyor. Erkenden ölmeyecek. Yetişkinlik çağında da konuşacak. Bakın bu kehlen kelimesi, yetişkinlik çağı diye tercüme ettim. Kehlen kelimesi demek kardeşler, yani gençliği artık kemale ermiş kimselere denilir. Gençliği artık tamamlamış, artık kuvveti toplanmış, kuvvetin artık en üst derecesine gelmiş olan yaştır kardeşler. Yani bu da gençlikle yaşlık arasındaki yaşa denilir. Kehl kelimesi. Bu da kaç kardeşler, kaç yaş aralığıdır? 30 ile 50 arası diyorlar. 30 ile 50 arası. Yani bu çağda da İsa ne yapacak? İnsanlarla konuşacak. Hem beşikteyken hem de o zaman. Bakın bu konuşacak derken, burada konuşma derken normal bir konuşma bahsedilmiyor kardeşler. peygamberlerin konuşmasıyla konuşacak. Hem iki halde de. Beşikteyken sırf yetişkin halde değil. Beşikteyken bile insanlarla nebilerin konuşmasıyla konuşacak. Subhanallah. Nübüvvet konuşması. İnsanları Allah'a davet edecek. İnsanları irşad edecek. Yani bir fark yok yani. Yetişkinlik halinde de Allah'a davet edecek. Daha bebekken, beşikteyken bile Allah'a insanları davet edecek. İnşallah bir soru giderse onun konuşmasını, beşikteyken insanlara nasıl davet yaptığını inşallah açıklayacağız. Bak daha doğmadan önce Allah bunun müjdesini veriyor. Bakın bazı müfessirlerin bir çıkarımını söyleyeyim. Allah alem, kesin değil tabii. Diyor ya bak, beşikteyken de konuşacak ve yetişkinlik çağında da konuşacak diyor ya. Bu yetişkinlik çağında konuşacak ifadesinden şu işaret var ki diyorlar. Demek ki İsa aleyhisselam kıyamete yakın bir zamanda gökten yeryüzüne inecek ve Müslümanlara muhatap olacak. Değil mi? Özellikle bak bu zamanda konuşacak demiş olması onun gökten ineceğine delalet ediyor diyorlar. Allah alem yani. Bu ayet buna kesin olarak delalet etmiyor tabii ki. Bir işaret olabilir. Ama yoksa İsa aleyhisselam'ın aslında inişini ifade eden net ayetler aslında. Neredeyse açık diyebileceğimiz ayetler. Sırf hadislerle sabit olan bir şey değildir. İnşallah geri geldiğince bu ayetleri okuyacağız. وَمِنَ الصَّالِح۪ينَ ve Allah'ın salih kullarından olacak. Allah bizleri de salih kullarından etsin değil mi? Hani salih olmak. Ne demek oraya salih? Salih ne demek salih? Düzgün değil mi? Salih. Yani hem kalbi düzgün, dili de düzgün. Allah'ı anıyor, Allah'ı övüyor. Keza organları da düzgün. Allah'a taatte çalışıyor, Allah'a hizmet ediyor değil mi? Böyle salih kullardan olacak senin çocuğun. Bu müjdeyi alınca Meryem aleyhisselam taaccüp ediyor, şaşırıyor, garipsiyor. Diyor ki, Rabbi, Rabbim enna yekunu li veledun. Benim için nasıl bir çocuk olabilir? Velem yemsesni beşer, bana hiçbir beşer değmediği halde. Yani erkeklerden hiçbir insan bana değmemiş. Ne yani ben helal bir nikahla bir erkekle nikahlıyım. Benim kocam yok. Ne o bana değmiş ne de hiçbir gün ben zina etmemişim ya Rabbi yani. Bu iş nasıl olacak diye böyle taaccüp ediyor. Tabii Meryem Aleyhisselam'ın kardeşler taaccüp etmesi Allah Azze ve Celle'nin bu kudretini inkar etmek için mi? Ya da yani Allah'ın bu kudretini bilmiyor mu? Buna güç yetirebileceğini bilmiyor mu anlamına geliyor. Elbette ki Allah'ın buna güç yetirebileceğini biliyor. Buna inanıyor. Burada kastı ne? Yani nasıl olacak? Keyfiyetini soruyor. Nasıl olacak? Tabii ya Rabbi sen mutlaka buna güç yetirirsin. Bunu ben biliyorum ama peki bu nasıl olacak? Yani normalde benim kocam yok. Hiç ne zina etmişim ne de bir helal bir nikahla birisiyle beraber olmuşum. Bu nasıl olacak ya? Bir keyfiyetini soruyor. Cibril dedi ki diyor, kâle kezârik. Allah'ın emri böyledir ey Meryem. Allah senden babası olmaksızın bir çocuk yaratacaktır. Bu artık kesin verilmiş olan bir hükümdür. Allahu yahluku mâ yaşa. Allah dilediğini yaratır. Hiçbir sebeplere ihtiyaç duymaksızın, illa sebeplerin olmasına gerekmiyor. Sebepler olmadan da Allah dilediği şeyi yoktan var edebilir. Çünkü o idâ kadâ emran, Allah herhangi bir şeyin olmasına hükmettiği zaman ben bu işin olmasını istiyorum diye buna dilediği zaman فَاِنَّمَا يَقُولْ لَوْ نَدَرْ اُنَا كُنْ فَيَكُنْ ve hemen olur. Hemen cedik. Hiç böyle ertelenme olmaksın. فَعَالٌ لِمَا يُرُدْ diyor mu ayette? Allah فَعَالٌ لِمَا يُرُدْ dilediğini yapar Allah. Bu kainat onundur. İçindeki her şey onundur. Onun dilediği olur, dilediği olmaz. Eğer herhangi bir şey oluyorsa, şer olsun, hayır olsun, ne olursa olsun. Kainatta her ne oluyorsa mutlaka o dilemiştir de oluyor. Her ne olmuyorsa da mutlaka o dilemediği için olmuyor kardeşler. Onun her şeye gücü yeter ey Meryem diyor. Nitekim bak bundan önce de Allah buna benzer ne yapmıştı? Hem baba hem de anne olmaksızın birisini yaratmıştı. Kim? Ne annesi var ne babası var. Adem aleyhisselam değil mi bak? Yani senden daha garip olan durumlar var. Birisi var ki annesiz bir şekilde yaratıldı. Babadan. Baba demeyelim yani diye de biliriz. Evet Havva aleyhisselam değil mi? O da anne yok. Çünkü Adem aleyhisselamın neresinden yaratılıyor? Kaburga değil mi? E kemiğinden, kaburga kemiğinden yaratılıyor. Bak senden önce de böylesi şeyler var. Bir de kardeşler bakın burada bir nükteye değineyim. Aynı durum bak değil mi? Zekeriya aleyhisselam ile de alakalı vardı. Zekeriya aleyhisselam da böyle taaccüp ediyor. Ne diyordu Allah? Allah dilediğini yapar diyordu. Ama nasıl diyordu onda? كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Allah dilediğini yapar diyordu. يَفْعَلُ Burada ise ne diyor? كَذَٰلِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ Dilediğini yaratır diyor. Aynı bak değil mi şaşkınlığı Zekeriya Aleyhisselam söylemişti. Yapar dedi orada. Yef'alu. Burada ise ne diyor? Yaratır diyor. Yani ikisinin yaratılışının arasında dediğimiz gibi fark var. Bir de anne baba var zaten. Sadece maneler var. O yüzden yef'alu kelimesi kullanıyor. Burada ise baba olmadığı için. Baba olmaksın yaratıldığından ötürü burada da ne diyor? Yahluku. Yaratır ifadesini. Gerçekten böyle zahir, görünür bir yaratma fiili olduğu için burada da yahluku maşallah. Kur'an değil mi? Çok ince bir kitapta kardeşler. Her bir kelimesinde mutlaka bir hikmet, bir incelik vardır yani. Evet. Şimdi kardeşler bakın. Bu ayetlere duruyoruz. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki dersi okuyacağız. Şimdi bu konuyu İsa Aleyhisselam'ın doğum kıssasını Meryem Aleyhisselam'ın Meryem suresinin ayetlerinden okuyalım kardeşler. Çünkü Meryem suresinin ayetleri çok tafsiratlı bir şekilde bunu bize anlatıyor. İsa Aleyhisselam'ın nasıl doğduğunu. Bu derste inşallah 16 ve 26. ayetleri okuyacağım. 26. ayetten sonraki ayetleri de inşallah öbür derste okuyacağız. Şimdi Meryem suresine intikal ediyoruz kardeşler. Bakın 16. ayetten itibaren Allah Teala buyuruyor ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ Ey Muhammed! Şu Kur'an'da Meryem'in kıssasını an. Ya şu bile değil mi zaten? Meryem Aleyhisselam'ın ne kadar üstün bir kadın olduğunu geçen derste zaten zikretmiştik değil mi? Doğru olan görüş nedir? Gelmiş geçmiş en faziletli, en üstün kadın kim? Bak şu bile en büyük faziletlerinden birisidir. Yani Kur'an-ı Kerim gibi değil mi? Müslümanların kıyamete kadar hem doğuda hem de batıda bütün Müslümanların okuduğu Kur'an'da isminin anılması yani. Zaten ne demiş? İsmi Kur'an'da tek zikredilen kadın kimdir? Meryem Aleyhisselam'dan. Evet. En güzel şekilde zikredilmiş. Allah onu çok övmüş. Onu Meryem'e an diyor. İzin tebezet min ehliye. Hani diyor Meryem ailesinden akrabalarından uzaklaşmış, ayrılmış ve mekanen şarkıya doğu tarafında bir yere çekilmişti diyor. Tek başına ne yapmış? Ailesinden, akrabalarından ayrıldı, uzaklaştı ve mekanen şarkıya doğu tarafında bir yere çekildi. Bir yer belirledi orada tek başına kalmak için oraya çekildi diyor. Doğu tarafı diyor. Neyin doğusu? Ya Mescid-i Aksa'nın doğusu ki içerisinde değil mi? Onun mihrabı vardı Mescid-i Aksa'da sürekli ibadet ediyordu. Ya Mescid-i Aksa'nın doğu kısmına ya da kardeşler bakın min ehliya diyor ya ailesinden ayrıldı diyor ya ailesinden. Yani ailesinin içerisinde bulunduğu evin doğusunda. Anlaşıldı. İki mana da var. Ya Mescid-i Aksa'nın doğu tarafına ya da ailesinin içerisinde bulunmuş olduğu evin doğu tarafında bir yere çekilmişti. Bakın şu anlama gelebileceği de söylenmiş. Yani onun hani Mescid-i Aksa içerisindeki mihrabı var ya. İşte o mihrabı ifade ediyor bu ayet. Yani ailesinden ayrıldı. Kendine ibadete vermek için Mescid-i Aksa'da bir mihraba kendisine tahsedilen özel bir ibadet yerine çekildi. O da Mescid-i Aksa'nın neresinde kalıyormuş? Doğu tarafında kalıyormuş. Yani onun mihrabının doğu kısmında da kaldığını bu ayet eğer bu mana doğruysa anlıyoruz. Ama Allah-u Alem ayetin gidişatı bunu doğrulamıyor yani. Sonra Meryem Aleyhisselam zaten çok daha şimdi doğum kısasını anlatıyor. Çok önceden zaten o mihraba yerleşmişiz değil mi? O yüzden burada bu Allah'ın bu mana doğru değil yani. Bakın niye özellikle doğu kısmını tercih etmiş Meryem Aleyhisselam? Değil mi? Evinin doğusu ya da Mescid-i Aksa'nın doğusunda bir yere, uzak bir yere çekilmiş. Niye doğu kardeşler özellikle? Çünkü doğu tarafını tazim ederlermiş kardeşler. Hani İsrailoğulları artık neden ötürü bilmiyorum. Doğu tarafını tazim ederlermiş. Yüceltilmemiş, doğu tarafını tercih ederlermiş. Bundan dolayı bakın kardeşler, Hristiyanlar ibadetlerinde doğu tarafını kıble edinmişlerdir. Hristiyanların kıblesi ibadetlerinde ne taraftır? Doğu tarafıdır. Bak, ayette ne diyor? Doğu tarafında bir yere Meryem çekilmişti diyor subhanallah. O yüzden Hristiyanlar için kardeşler doğu önemli. Bak bunlar da bunu biliyorlar ki o yüzden kıblelerini doğuya çevirmiştir. Devam ediyor ayet. فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Meryem diyor kendisiyle ailesi, yakınları arasında. Değil mi? Ailesinden de ayrılarak zaten kimden de ayrılmış oluyor? Kavminden de ayrılmış oluyor değil mi? Dolayısıyla kardeşler ne demek yani? Meryem kendisiyle ailesi, yakınları, kavmi arasında hicaben bir örtü edinmişti. Bir örtü edindi. Ne demek? Bak, uzaklaştı değil mi? Bir örtü edindi böylelikle. İnsanların gözlerinden uzak, sırf kendisinin bulunduğu bir yere böyle çekilmişti diyor ayette. Niye böyle uzak yere gitmiş, insanların gözünden çıkmış? Allah Azze ve Celle'ye kendisini ibadete vermek için. Uzete çekilecek. Bu yüzden onlarla kendisi arasında bir örtü kıldı. Tamamen onlardan uzaklaştı. Onların gözlerinden ayrıldı. Kendisini ibadete vermek için böyle doğu tarafında bir yere çekildi diyor. İşte böyle doğu tarafında bir yerde insanlar gözünden uzak, tek başına Allah'a kendini ibadete vermişken فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا biz ona ruhumuzu gönderdik. Ruhumuzu. Kim o ruhumuz? Cebrail aleyhisselam. Bak, ruhumuz diyor kardeşler. Allah bak Cebrail aleyhisselamı kendisine nispet ediyor değil mi? Niçin? Onu şereflendirmek için. Çok büyük bir melek. Meleklerin efendisidir zaten. O yüzden bizim ruhumuz yani. Kendini Allah Azze ve Celle'ye nispet ediyor burada. Onu şereflendirmek adına. Peki niye Cebrail aleyhisselam ruh diye isimlendirilmiş kardeşler? Niçin? Çünkü insan ruhuna benzediği için. Nasıl ki insan ruhuyla bizim bedenimiz hayat bulur değil mi? Onun getirdiği vahiyle değil mi? İlahi mesajlarla da kalpler hayat bulur kardeşler. Anlaşıldı mı? Ruh hayat demektir. O yüzden yani bizim ruhumuza bu yönden benzediği için, onun getirdiği vahiy insanların kalplerine hayat verdiği için o yüzden Cebrail aleyhisselama ruh denmiştir kardeşler. Vahiy getirmekle, peygamberlere mesaj iletmekle görevli olan melektir. Bir de kardeşler yani ruh denmesinin bir sebebi de melekler nurdan yaratılmış varlıklardır değil mi? Ne denilir? Nurani ve ruhani varlıklardır melekler. Değil mi? Bu bilgi kitaplarımıza geçer. Nurani niye? Çünkü nurdan yaratılmış melekler bir de ruhanidir. Melekler ruh gibi böyle ince ve şeffaf varlıklardır. Cismani değillerdir. Bizim gibi cisimleri böyle bedenleri olan yiyen içen böyle varlıklar olmadığı için de o yüzden bu meleklerin de başı Cibril aleyhisselam olduğu için o yüzden Allah Azze ve Celle ona ruh dedi. İşte bak ne yaptık? Biz ona Cebrail'i gönderdik böyle tek başına ibadetteyken فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Cibril ona yaratılışı tam bir erkek kılığında göründü. Nasıl bir erkek? Seviyyen bak. Yaratılışı tam. Eli, ayağı, yüzü düzgün. Hiç kusur yok, eksiklik yok. Çok güzel bir surette, güzel bir şekilde olan bir erkek suretinde tek başınayken onun karşısına çıktı diyor. Bakın İbn Abbas diyor ki Cibril aleyhisselam diyor Meryem'e genç, yüzü beyaz ve kıvırcık saçlı bir şekilde gelmişti diyor. Böyle çok güzel bir surette gelmiş. Zaten biliyorsun melekler değil mi? Farklı şekillere girebiliyor. Asli suretinde gelmedi. Niçin asli suretinde gelmedi tabii ki? Çünkü asli suretinde gelse ona bakmaya tahammül edebilir mi? Şimdi ona bir takım şeyler söyleyecek. Sözünü güzel anlayabilmesi için, onunla rahat konuşabilmesi, ondan kaçmaması, korkmaması için o yüzden asli suretinde tabii ki gelmedi. Alışkın olduğu bir insan suretinde geldi. Şimdi Aleyhisselam tek orada böyle bir erkekle karşılaşınca çok korktu. Zannetti ki yani ona tecavüz edecek, ona kötülük yapacak. O yüzden onu görünce hemen dedi ki inni a'udu birrahmani mink. Ben senden Rahman'a sığınırım. Ben senden Rahman'a sığınırım. Hemen tepkisi bu arkadaşlar. Rahman niye diyor Rahman'a sığınırım diye? Ya Allah merhamet eder ya, benim gibi sen, ben zayıf bir varlığım. Sen erkekler güçlü. Ben Rahman'a, yani benim gibi zayıf olan birine rahmet etmesini umduğum Allah Azze ve Celle'ye senden sığınıyorum. Görüyor musunuz kardeşler? Yani seçtiği ifadeye bak. Ben Rahman'a sığınıyorum. Evet. Ama kardeşler buradan da ne anlıyoruz? İster insanlar olsun, ister cinler olsun, korkulan, endişe edilen herhangi bir şeyle karşılaştığımız zaman e'udu billah diyeceğiz değil mi kardeşler? E'udu billah, e'udu billah. Böyle dersek Allah Azze ve Celle bize teskin eder, bizi korur. Bu manayı buradan da çıkarıyoruz. Çünkü o korkulan, endişe edilen bir durumla karşılaşıyor. Hemen ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. O yüzden biz de böyle bir durumla karşılaştığımız zaman Allah Azze ve Celle'ye sığınmalıyız. E'udu billah dememiz gerekiyor. İn kunte takiyya. Eğer Allah'tan korkan birisiysen benden uzaklaş. Beni bırak. Bak onu ne yapıyor? Kendisinin uzaklaşmasını Allah'ın azabıyla korkutuyor. Allah'la korkutuyor. Bunun kadar da takva değil mi? Allah korkusu insanı haramdan uzak tutar. Ne kadar günah sahibisen o kadar takvan azdır. O yüzden onu takvalı olmaya çağırıyor ki kendisine böyle bir eziyet vermesin. Bak kardeşler, buradan da anlıyoruz ki ne kadar iffetli, ne kadar hayalı bir kadın değil mi kardeşler? Yani bak, tek başına kimse yok ve çok güzel bir surette gelmiş böyle bir erkek, değil mi? Kimse de yok, zina etmiş mi, mani yok. Ama bakın verdiği tepkiye bak. O kadar demek ki iffetli, o kadar hayalı bir kadın kardeşler. Ve bakın yani tepkisine bak, yani sadece o anda görünüyor melek. Yani ona mesela kötü bir söz söylemiyor. Ona karşı böyle bir yani kötü manalı bir adım atmıyor. Bak bunları da hiç yapmamasına rağmen o kadar böyle iffetli, o kadar şerden kendisini uzak tutuyor ki hemen tepkisine bak. Ben Rahman'a sığınırım diyor. Bu sebeple kardeşler, Meryem Aleyhisselam'ın iki lakabı vardır. Nedir onlar? Bir Betül, bir de Azra. Betül ne demek Betül? Erkeklerden uzak yaşayan, namuslu, iffetli kadın anlamına geliyor. Azra da erkek eli değmemiş, bakire kız anlamına geliyor. Evet. Cibril dedi ki, İnneme ene rasulü rabbik. Ben ancak Rabbinin sana gönderdiği bir rasulüyüm. Yani ben rasulüm, elçiyim. Yani benim bir vazifem var. O vazifeyi sen de gerçekleştireyim. Yani benim başka bir amacım yok. Sakın korkma yani. Ne için peki ben geldim? Li ehebe leki gulâmen zekiyye. Sana temiz bir çocuk bahşetmek için geldim. Benim sana karşı böyle kötü bir niyetim asla yok. Sana zekiyen, temiz. Ne demek? Günahlardan, kötü hasletlerden temiz bir çocuk. O çocuk doğduğu zaman hiçbir günaha bulaşmayacak. Günahtan masum bir çocuk olacak. Güzel sıfatlarla bezenmiş bir çocuk olacak. Böyle bir çocuğu sana bahşetmek için Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Yani benim başka bir amacım yok. Ve kardeşler, hamile kalıyor Meryem Aleyhisselam. Bakın nasıl hamile kaldığını Tahrim suresinin 12. ayetinden öğreniyoruz. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki, وَمَرْيَمَ بْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. Irzını, iffetini koruyan İmran kızı Meryem'i de an, onu da misal olarak ver. O ki bak, فَنَفَخْنَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِنَا. Ona diyor ruhumuzdan üflemiştik. Bak böyle hamile kalıyor. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Burada ruhumuz derken elbette ki Allah Azze ve Celle'nin zatından bir parça anlamına mı geliyor? Nedir manası? Niye peki ruhumuz diye Allah'a izaf edildi? Çünkü o ruhu yaratan Allah olduğu için. Yani yarattığımız ruhlardan bir ruh ona üfledik diyor. Ve o ruh üfleniyor ve Meryem Aleyhisselam'ın fercine, oradan da rahmine ulaşıyor. Ve bu şekilde İsa Aleyhisselam'a hamile kalıyor kardeşler. Evet. Dolayısıyla kardeşler, yani o zaman İsa Aleyhisselam'ın iki vasfı olduğunu anlıyoruz. Birincisi az önce geçti, Allah'ın kelimesi. İkincisi de Allah'ın ruhu, Allah'tan bir ruh. Manası bu. Allah'tan bir ruh, Allah'ın bir parçası demek değildir. Allah'ın yarattığı bir ruh özelliği olarak üfleniyor. Yoksa aslında hepimizin aslında yarattığı ruh, Allah'ın yarattığı ruh değil mi? Değil mi? Niye peki Allah özellikle Allah'ın ruhu diyor ona? Onun ayrı bir ruh değil mi? Ve bir de Cibril üflüyor. Normalde anne karnındayken her bir insan değil mi? Cenin oluşurken ne zaman melek gönderilir diyor. İşte iki rivayet var. Üçüncü 40 günden sonra ya da birinci 40 günden sonra bir melek gönderiliyor. Ama herhangi bir melek gönderiliyor. Ve ne yapıyor? Cenine ruh üflüyor değil mi? Ama burada üfleyen kim? Cibril Aleyhisselam. O yüzden ona ruhumuzdan, yani yarattığımız bir ruhumuzdan ona üfledik diye. O yüzden burada mesela Hristiyanlar şey yapıyorlar. Bak Allah da ne diyor? Bak, ruhumuz diye ifade etti. Bak demek ki bizim akidemize uygun bir ifade var sizin Kur'an'ınızda da diye böyle söylüyorlar. Halbuki yani alakası yok. Değil mi? Onlar İsa Allah'tır diyorlar ya. İsa Allah'ın oğludur. Allah İsa Aleyhisselam'ın ta kendisidir diye. Bak Kur'an'da da sizin buna delil var. İşte bak ruhumuzdan diyor. Allah'ın ruhu, Allah'ın kelimesi. Halbuki burada kastedilen bu değil tabii ki. Evet, şimdi devam edelim. Meryem suresinin 22. ayetinden. فَحَمَلَتْهُ. Cibril işte ona böyle üfledikten sonra hamile kalıyor. Hamile kaldığı için insanların ona kötülükte bulunmasından korkuyor. Utanmaktan. böyle bir hale girmekten endişe ettiği için fentebezet bihi, o karnındaki çocukla mekanen kasiyen, uzak bir yere doğru çekildi diyor. Ailesinden, kavminden uzak bir yere, insanlar ta ki hamile olduğunu anlamasınlar, bu şekilde senden nasıl böyle bir iş yaparsın diye demesinler diye ne yaptı? Uzak bir yere çekildi diyor. Bakın alimlerin geneli bu uzak yerin Beytül Lahm olduğunu söylüyorlar. Filistin'de bir şehir kardeşler. Duydunuz mu bunu? Beytül Lahm, İbn Abbas diyor ki burası diyor Beytül Lahm'da bir vadidir diyor. Beytül Lahm kardeşler Kudüs'ün, yani Kudüs'te Beytül Lahm'da Filistin'in bir şehirleridir. Beytül Lahm Kudüs'ün 8-10 kilometre kadar güneyinde bulunan bir şehir. İşte burası İsa Aleyhisselam'ın doğum yeri. Şimdi İsa Aleyhisselam doğacak. O zaman İsa Aleyhisselam cumhur ulemaya göre nerede doğuyor? Filistin'in Beytül Lahm şehrinde doğuyor. O yüzden Beytül Lahm'da doğduğu için Hristiyanlar kardeşler Beytül Lahm'ı tazim ederler. Özellikle orayı ziyaret ederler. Beytül Lahm'ı. Ve doğum vakti yaklaşıyor kardeşler. Hamile kalmıştı. Doğum vakti yaklaşıyor. Artık doğuracak bir vakte geliyor. Diyor ki Allah Teala fe'ecehel makadu diyor. Doğum sancısı onu diyor ila cid'in nakhleti. Bir hurma ağacının gövdesine, dibine itti. Oraya götürdü diyor. O doğum sancısı o kadar artık fazlalaşmış ki kendisini nereye attı diyor. O doğum sancısı bir hurma ağacının gövdesine attı. Çünkü doğum yapacak. Doğum yaparken o ağaca dayansın diye ne yapıyor? Hurma ağacına dayanıyor diyor. Bakın İbn Kesir diyor ki ulemanın geneli 9 ay hamile kaldığını söylerler diyor. Yani Meryem Aleyhisselam da o üfürmeden sonra 9 ay hamile kalmış. Normal diğer insanlar gibi. İkrimenin dediğine göre İbn Abbas'ın talebesidir. 8 ay hamile kaldı diyor. Bakın İbn Abbas'tan şöyle bir görüş var. Hamile kalmasıyla İsa Aleyhisselam'ın doğurması aynı günde gerçekleşmiştir. Böyle de bir görüş var. Allah alem bir sevap. Ama İbn Kesir buna garip bir görüştür diyor. Doğru olan, görünen normal insanların, normal kadınların hamilelik süreci gibi Meryem Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam'a 9 ay hamile kalmıştır. Cumhurun görüşü doğrudur diye İbn Kesir tercih ediyor. Allah alem bir sevap. Evet. Şimdi artık çocuk doğacak ya, böyle bir durumda çok üzülüyor. Endişesi daha da artıyor. Dedi ki diyor, قَالَتْ يَا لَيْتَنِي keşke mittu قَبْلَ هَذَا şu günden önce ölseydim de وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَّ unutulan birisi olsaydım. Hiç insanların böyle önem göstermediği, tanınmayan, bilinmeyen, anılmayan böyle basit birisi olsaydım ya. Çünkü niye? Bu çocukla çünkü imtihan edilecek birazdan değil mi? Bu çocuğu eline alıp insanların karşısına gidecek. İnsanlar onu yerecekler, kınayacaklar. Onu söylediğinde tasdik etmeyecekler. Biliyor bunu. Yani nasıl desin ki yani illa ya zina etmişsindir ya sen evli değilsin. Zina etmişsin yani. Hayır öyle bir şey olmadı. Bu çocuk başka şekilde geldi işte melek geldi. Bunu söylese İsrailoğulları gibi bir kavim anlar mı bunu? Değil mi? Kesinlikle tasdik etmeyecekler. O yüzden İsrail arasında böyle temizlikle, çok ibadet etmekle bilinen, böyle meşhur olan bir kadınken zinakar bir kadın olarak addedilecek. O yüzden bunu düşününce tam artık doğum vakti geldiğini, artık doğacak o zaman böyle ölümü temenni ediyor kardeşler. O zaman buradan anlıyoruz ki bu gibi şeylerden ötürü ölümü temenni etmekte bir beis yok. Yani dini bir nedenden ötürü ölüm temenni edilebilir. Çünkü bunun dine yönelik bir durum var değil mi? Yani ibadet eden bir kadın olarak biliniyorken zinakar bir kadın. Bak dine yönelik bir itham alacak. O yüzden dini bir musibeti düşündüğü için kişi ne yapabilir? Ölümü temenni edebilir. Bak Meryem Aleyhisselam ne yapmış? Ölümü temenni etmiş. O yüzden bir kimse yani çok fitneler var. Belki sapabilirim, dinden çıkabilirim, ayağım kayabilir endişesiyle ne yapabilir? Ölümü temenni edebilir. Ama eğer dünyevi bir sebepten ötürü dünya çok musibetler, belalar gelmiş. Hastalığı var, fakirlik var vesaire. Bundan dolayı ölümü temenni etme kardeşler doğru değildir değil mi? Hadiste ne diyor? Sizden biriniz başına gelen musibet sebebiyle ölümü temenni etmesin. İlla da temenni edecekse nasıl söylesin? Allah'ım eğer ki yaşamak benim için hayırlıysa beni yaşat. Ama eğer ölüm benim için hayırlıysa O zaman beni öldür diye böyle temenni etsin diyor. Buradaki hani dini bir nedenden ötürü olduğu için o yüzden Meryem Aleyhisselam'a böyle temenni etmiştim. Ve kardeşler doğum gerçekleşiyor. İsa Aleyhisselam dünyaya geliyor. İsa Aleyhisselam kimin soyundan? Süleyman Aleyhisselam'ın soyundan. Kendisiyle arasında takriben 1000 sene var. Yani o zaman İsa Aleyhisselam da Meryem Aleyhisselam, babası İmran kimin soyundan geliyorlar? Zekeriya Aleyhisselam da keza hatta. Zekeriya Aleyhisselam için de demiştik ki o da Süleyman Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Ve şimdi kardeşler Allah Azze ve Celle birkaç ayet daha okuyup inşallah bitiriyorum. Allah Azze ve Celle bakın şimdi onu rahatlatacak. Bu endişe içine, korku içine girmiş olan Meryem Aleyhisselam'ı şimdi teskin edecek. Diyor ki ayette fenâdâhâ. Meryem'e nida etti. Bak doğurdu şimdi çocuğu. Meryem'e nida etti. Kim nida etti peki? Bakın bazı alimlere göre burada nida eden Cibril Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam değil. İsa Aleyhisselam kavmine kucağına alıp götüreceği zaman ilk orada konuşacak. Bundan önce konuşmamıştır. Burada nida eden daha kavmiyle karşılaşmadan önce kimdir? Cibril'dir demiş. Ama bazı müfessirler ise kardeşler burada nida edenin kim olduğunu söylüyorlar. Bak daha kavmiyle karşılaşmadan önce. Fenâdâhâ. Meryem'e nida etti. İsa Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar kardeşler. Hatta bak bazıları bu görüşü alan bazıları daha rahmindeyken. Yani şu olay daha gerçekleştiğinde daha İsa Aleyhisselam doğmamıştı. Yani daha rahmindeydi. Rahmindeyken şimdi söyleyeceği sözleri söyledi diyenler bile var hatta. Allah alem. Ama doğru olan şöyle doğdu. Doğduktan hemen sonra İsa Aleyhisselam şimdi olan sözleri söyledi. Diyorlar ki Allah alem doğru olan da budur kardeşler. Hatta İbn-i Cerrah Taberi, müfessirlerin şeyhi bunu tercih ediyor. Şimdi söylenecek olan sözleri bu nida eden İsa Aleyhisselam söylemiştir. Çünkü ayetin öncesine bakarsak en son kimden bahsediyor ayet? İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor değil mi? Cibril Aleyhisselam'dan daha önce bahsetmişti. O yüzden damiri Nadahu'daki alttaki huva damirini İsa Aleyhisselam'a döndürmek, en yakına döndürmek daha doğrudur. Arapça gramer açısından. O yüzden burada İsa Aleyhisselam nida etmiştir diyor. Allah alem doğru olan doğrudur. O yüzden biz ona göre mana vereceğiz. Fenâdâhâ. O zaman bak daha doğar doğmaz İsa Aleyhisselam annesine min tahtiha altından nida etti. Evet çünkü doğurduğunda ne oluyor? Yani İsa Aleyhisselam annesinin altında olmuş olduğu için değil mi? O yüzden ne diyor? Min tahtiha. Annesine altından nida etti. Eğer burada Cibril nida etti dersek manası ne olur? Hurma nereye dayanmıştı? Hurma ağacına değil mi? Hurma ağacının altından bir nida geldi. Eğer Cibril Aleyhisselam nida eden kişi dersek budur. Ama biz neyi alıyoruz kardeşler? İsa Aleyhisselam doğurduğunda zaten onun altında olduğu için nida etti. Dedi ki ellâ tehzenî. Ey anneciğim üzülme sakın. Daha doğar doğmaz bakın söylediği sözlere bak. Sakın üzülme. Kad ce'ale rabbuki tahteki seriye. Rabbin senin altında bir su arkı, bir su yolu kılmıştır. Ona haber veriyor. Bak etrafına. Allah senin için önünde akan bir su arkı, bir su yolu, küçük bir nehircik yani kıldı. Ta ki ondan içesin diye. İbn Abbas diyor ki Cibril diyor ayağıyla diyor yere vurmuştu ve yere vurması sonucu tatlı bir su pınarı çıkmıştı ve böyle bir küçük bir nehircik, bir su arkı olmuştu. Ey anne bak Allah senin için altından bunu kıldı. Birinci ikram, ikinci ikram ve huzzi ileyki bicid'in nakhlati ve hurma ağacını kendine doğru salla. Hurma ağacını kendine doğru sallamak. Burada dayandığı hurma ağacı kardeşler kuru bir hurma ağacıydı. Başında aslında yani hurmalar yoktu. Daha hurma zamanı vakti değildi. Kuru bir ağaçtı. İşte o kuru olan hurma ağacının ey anneciğim ne yap? Kendine doğru salla. Allah o kuru hurma ağacında güzel böyle taze hurmalar çıkartmıştı. Salla ki tüsâkit aleyki senin üzerine düşsün. Rutaben taze olgun lezzetli hurmalar dökülsün ceniyen ve artık böyle toplanmaya devşirilmeye hazır hurmalar senin üzerine dökülsün. Bak salla diyor değil mi? Bakın alimler buradan çok hoş bir nükte de çıkartıyorlar. Normalde Allah hiç o hurma ağacını sallamadan da hurmayı düşüremez miydi? Değil mi? Tamam yaratıyor Allah hurmayı. O kuru hurma ağacında hurmalar yaratıyor. Ama sallamayı ona öğütlüyor. İsa Aleyhisselam vasıtasıyla. İşte alimler buradan yola çıkıp diyorlar ki her şeyin bir sebebi vardır. Allah her bir şeyi bir sebebe bağlamıştır. Demek ki o zaman bir rızık talep edeceğimiz zaman sebeplere yapışmak Allah Azze ve Celle'nin emridir. Öyle oturarak gel muşmuş ağzıma düş değil. Çalışacaksın, onunla ilgili sebeplere yapışacaksın ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edeceksin. Bu tevekküle aykırı olan bir durum değildir. Sebepleri yaparken de tabii ki şunu her zaman aklından çıkartmayacaksın ki ancak Allah Azze ve Celle'nin dilediği olur. Bu sebepler sadece sebep olmaktan öteye geçmez. Allah dilerse etkisini gösterir. Dilemezse etkisini asla göstermez. E bir de sebepleri de çok zorlamamak lazım. Olmuyorsa olacak. Bir daha zorla, bir daha zorla. Sen o sebepleri zorlamak, olmayınca bir daha zorlamak bu tevekküle aykırı bir şeydir kardeşler. Yani sebepleri alacaksın ama baktın ki olmuyor. Bazıları var hala yine olmayınca bir daha zorluyor, bir daha deniyor. Bu tevekküle aykırı bir şey. Demek ki Allah Azze ve Celle bunu takdir etmemiş. Sen bir daha niye yani sebebe yapışıyorsun? Demek ki yani o sebepten sen o nimetin, o rızkın kaynaklandığını demek inanıyorsun ki değil mi? Böyle bir iman zafiyetin var ki hep o sebebi sürekli zorluyorsun. Bu da doğru değildir. Bunları yapmadan sebeplere yapışmak gerektiğini bu ayetten anlıyoruz. Bir de şunu da anlıyoruz ki demek ki doğum yaptıktan sonra kadının hurma yemesi de değil mi? Demek iyi geliyormuş yani bu ayetten bunu anlıyoruz. Ben bunun tıbbi boyutunu bilmiyorum da ama bu ayetten bu anlaşılıyor. Ne diyor çünkü İsa Aleyhisselam? Fekuli ey anneciğim bu hurmalardan ye. Veşrabi ve bu su arkından su iç. Ve karri ayna ve gözün aydın olsun. Yani bak benim sebebimle sevin yani. Asla üzülme diye İsa Aleyhisselam onu böyle annesini teselli ediyor kardeşler. Hani burada yemesini söylediği için o yüzden doğumdan sonra kadınların yani hurma yemesinin Allah'a sağlıklı ona iyi geldiğini anlıyoruz. Son olarak kardeşler şunu söyleyeyim. Tam ayetleri bitirdim. 26. ayetteyiz şu anda. Oradan sonra inşallah devam edeceğiz bir sonraki derse. Şunu söyleyeyim. Bak bazıları bu okuduğum ayetlerden şunu çıkartmışlar. Çok ilginç. Hristiyanlar kardeşler İsa Aleyhisselam'ın ne zaman doğduğuna inanıyorlar? İhlaf etmişler. Kim Hristiyanlar diyorlar ki 25 Aralık'ta doğdu. Kim Hristiyanlar diyorlar ki 7 Ocak'ta doğdu. Ya ne demek? Kışın doğdu yani İsa Aleyhisselam değil mi? Birkaç gün sonra zaten bunun doğumunu kutlayacaklar. Diyorlar ki bak bu ayetten İsa Aleyhisselam'ın kışın doğduğu görüşünün yanlış olduğunu anlıyoruz. Niye? Çünkü kışın hiç hurma ağacı meyve verir mi? Hurma ağacı ne zaman olur? Ne zaman meyvesini verir? Yazın verir değil mi? Özellikle Filistin'de hurmaların böyle salkım olup yere döküldüğü, değil mi? Olgun taze hurmalar sallı hemen dökülsün diyor değil mi? Yani bunun olduğu vakit hurmaların yenecek hale gelip toplandığı zaman ne zamandır? Ya Temmuz ayıdır ya da Ağustos ayıdır. Özellikle de Ağustos ayı. O yüzden buradan yola çıkarak İsa Aleyhisselam kışın doğmamıştır. Ne zaman? Ağustos ayında büyük ihtimal. Ya Temmuz ya da Ağustos, büyük ihtimal Ağustos ayında doğmuştur diye böyle bir çıkarım da bulunuyorlar. Ama Allah'a alem bu yaklaşım doğru değil. Çünkü onun yaslandığı hurma ağacı tam kuru olduğu geçmiyor ama bir mucizeden bahsediyor da. İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesi. Kuruyken bak ne oluyor Allah bir anda hurmaları var ediyor. Hatta bilakis yani bu ayet neye delalet eder? Bu olayın ne zaman gerçekleştiğini? Kışın gerçekleştiğini hatta delalet eder. Kışın çünkü hurma olmaz ama Allah ona bir mucize olarak hurma var ediyor. Allah'a alem bir sevap yani. Tabii bilmiyoruz doğru mudur, değil midir? Burada kalalım kardeşler. İnşallah bir sonraki derste şimdi İsa Aleyhisselam bunun kavminin yanına götürecek ve orada onlara beşikte işte bir şekilde nasıl edecek? Onları okuyacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.